Ayrım 4.
Ben kendi payıma yeterince Polonyalıyım daha. Bana Chopin'i verin. Sizin olsun musikinin gerisi. Bunun dışında tuttuklarım Wagner'in Siegfried İdil'i ki üç nedeni var. Belki Liszt'in de birkaç parçası. Orkestralayışındaki soyluğun bir eşi daha yoktur. Ve son olarak Alplerin ötesinden yapılan her şey, daha doğrusu berisinde. Rossini'den geçemem. Hele musikideki güneyimden, Venedikli maestrom, Pietro Gassi'den hiç mi hiç? Alplerin ötesi derken aslında Venedik demek istiyorum yalnız. Musik için başka bir sözcük aradığımda Venedik adını buluyorum hep. Musiki gözyaşlarından ayırt edemiyorum. Biliyorum güneyi korkuyla ürpermeksizin düşünememek nasıl bir mutluluktur. Köprünün üzerinde duruyordum geçende. Karanlık bir geceye bürünmüş. Uzaklarda bir ezgi duyuluyor ve altın damlalar yağıyordu. Titreyen aynası üstüne suyun. Gondollar, ışıklar, musiki hepsi esremiş, yüzüp gittiler alacakaranlığa. Benim ruhum görünmez parmakların dokunduğu o çalgı bir barkarol mırıldandı gizlice. Binbir renkli mutluluk içinde titreyerek, duyan oldu mu onu? Bunların hepsinde besin, yer, iklim, dinlenme seçimi bir kendini sürdürme içgüdüsüdür buyuran en açık olarak savunma içgüdüsünde ortaya çıkar bu. Çok şeyi görmemek, işitmemek, yanına yaklaştırmamak, işte ilk akıllılık, insanın bir rastlantı değil de zorunluluk olduğunun ilk kanıtı. Bu kendini savunma içgüdüsünün yaygın adı beğenidir. Onun buyruğu yalnızca evet demenin bir çıkar gözetmezsizlik, olacağı durumlarda hayır dememizi değil, bir elden geldiğince az hayır dememizi ister. Hiç durmadan hayır demek zorunda olduğumuz yerden kendimizi çekip almamızı, sıyırmamızı ister. İşte bundaki sağduyu. Savunma harcamaları, çok küçük de olsalar bir kez kural, alışkanlık durumuna geldiler mi, olağanüstü büyük ve hepten gereksiz bir yoksullaşma doğururlar. Büyük harcamalarımız çok sık yaptığımız küçük harcamalardır. Savmak da, yanına yaklaştırmamak da bir harcamaktır. Bunda yanılmalı mı insan? Olumsuz amaçlara harcanmış bir güçtür. İnsan sürekli savunma zorunluluğu içinde kendini artık savunamaz oluncaya dek güçsüzlüğe düşebilir. Diyelim ki şu anda dışarıya çıkıyorum ve karşımda sessiz, soylu Torino yerine bir Alman kasabası buluyorum. O yavan ve korkak dünya içime dolmasın diye işgüdümle kabuğuma çekiliverirdim hemen. Ya da o taş taş üstüne kurulmuş, ayıp, hiçbir şeyin kendinden büyümediği, iyi, kötü, her şeyin sürüklenip getirildiği büyük Alman kenti çıktı karşıma. Bu durumda kirpi olmaz mıydım? Ama dikenleri olmak savurganlıktır. Her ellerimiz açık durmak varken hal böyleyse, o zaman iki kat lükstür. Başka bir akıllılık ve kendini savunma yolu da insanın elden geldiğince seyrek tepki göstermesi, özgürlüğünü, inisiyatifini rafa koyup salt bir tepkin olmak zorunda kaldığı durumlardan ve ilişkilerden kaçınmasıdır. Karşılaştırma yapmak için kitaplarla alışverişimizi alalım. Aslında yalnız kitap açıp kapayan bilgin, orta yetenekli bir filolog için günde yaklaşık olarak 200 tane, sonunda kendiliğinden düşünme yetisini iyiden iyiye yitirir. Kitap karıştırmıyorsa düşünmezdi. Düşünürken bir uyarıma, okunmuş olan bir düşünceye yanıt verir. Yalnızca tepki gösterir artık. Bilgin bütün gücünü evet ve hayır demeye, çoktan düşünmüş olanları eleştirmeye harcar. Kendisi düşünmez olur. Kendini savunma içgüdüsü bozulmuştur onda. Başka türlü olsa kitaplara karşı kendini savunurdu. Bilgin demek, dekadent demek. Gözümle gördüm bunu. Yetenekli, verimli, özgür yaratışlılar, daha 30 yaşlarında okumaktan çökmüşler, kibrit gibiler artık. Kıvılcım, düşünce verebilmeler için sürtmek gerekiyor. Daha sabahın köründe insan diçken, gücünün kuvvetinin şafağındayken bir kitap açmak, ayıp derim buna. Burada artık kişi nasıl kendisi olur sorusuna asıl yanıtı vermeden geçemem. Kendini saklama ve bencillik sanatının başyapıtına değiniyorum böylelikle. Varsayalım ki ödevin amacı, yazgısı ortalamanın hayli üzerindedir. Bu durumda kendini de ödeviyle aynı zamanda fark etmek en büyüğü olur tehlikelerin. İnsanın kendisi olmanın koşulu, kim olduğunu hiç mi hiç bilmemesidir. Bu açıdan bakınca yaşamdaki yanlış adımların, ara sıra sapılan yan yolların, yanlış yolların, gecikmelerin, alçak gönüllüklerin, asıl ödevden uzak başka ödevlere verilen emeğin, hepsinde kendilerine göre bir anlamları, değerleri vardır. Bunlarda büyük bir akıllılık, belki de en üstün akıllılık kendini gösterir. Yok olmaya götüren bir yoldur burada. Nosce te ipsum, yani kendini tanı. Oysa kendini unutmak, yanlış anlamak, küçültmek, daraltmak, orta değerde yapmak sağduyunun ta kendisidir. Törel deyişle, iyilikseverlik, başkaları için yaşama ve benzerleri, en sert bencilliğin sürdürülmesinde koruyucu önlem olabilirler. İşte budur kendi kurallarıma, kanışlarıma karşı o, çıkar gözetmeyen, dürtülerden yana olduğum ayrık durum. Bencilliğin, kendini sıkıya koymanın hizmetindedirler burada. Bilincinin bütün yüzeyini, ki bilinç bir yüzeydir, herhangi bir büyük buyruktan uzak tutmalı insan. Büyük sözlerden, büyük davranışlardan bile sakınmalı. Hepsi de işgüdünün kendini çok erken bilmesinden doğacak tehlikeler. Bu arada o örgenleştirici, o egemen olacak düşün, derinlerde büyüyüp serpilir, buyurmaya başlar, ağır ağır yan yollardan, yanlış yollardan çekip çıkarır. Günün birinde bütünün gerçekleşmesi için vazgeçilmez araçlar oldukları görülecek o nitelikleri, uzlukları birer birer hazırlar. Hepsini yönetecek olan ödevden, hedef, amaç ve anlamdan hiçbir şeye sezdirmeksizin, hizmet edecek tüm yetileri sırasıyla oluşturur. Bir yandan bakınca yaşamım düpedüz mucizeliktir. Değerleri yenileyiş ödevi için, belki de tek kimsede bir arada hiç bulunmamış yetilerin, her şeyden önce de karşıt yetilerin, birbirlerini yıkıp yok etmeksizin bende olması gerekiyordu. Yetiler arasında bir aşama sırası, aralıklar, düşman etmeksizin ayrı tutma sanatı, hiçbir şeyi karıştırmamak, barıştırmamak, gene de kaosun karşıtı olan korkunç bir çokluk, işte işin ön koşulu. İşgüdümün uzun, gizli çalışması ve sanatçılığı buydu işte. Koruyuculuğu öyle akıllıca, öyle güçlüydü ki, içimde ne büyüdüğünün hiçbir zaman farkına varmadım bile. Tüm yetilerim günün birinde, olgunlaşmış olarak en son yeteneklikleriyle açıverdiler birden. Çabalamış olduğumu hiç anımsamıyorum. Yaşamımda bir tek boğuşma izi gösterilemez. Yiğitçe bir yaratılışın karşıtıyım ben. Bir şey istemek, bir şeye göz dikip uğraşmak, bir amacın, bir dileğin ardından koşmak, başımdan geçmiş şeyler değildir hiçbiri. Şu anda bile geleceğime, engin bir gelecek, dalgasız bir denize bakar gibi bakıyorum. Bir tek istek kırıştırmıyor onu. Bir şeyin olduğundan başka türlü olmasını hiç mi hiç istemem. Kendimi de istemem başka türlü. Ama hep böyle yaşadım ben. Bir tek şey dilemedim. 44. yaşımı doldurmuş bir kimse, ünmüş, kadınmış, paraymış, hiçbir zaman umursamadığımı söyleyebilsin. İstemem bunları elde edemez miydim? Örneğin profesör oldum günün birinde. Aklımın kıyısından geçirmemiştim bunu. Çünkü 24 yaşımda ya var ya da yoktum. Ondan 2 yıl önce de bir gün filolog olavermiştim. Şöyle ki öğretmenim, Rich, benim için her anlamda başlangıç olan ilk filoloji çalışmamı Rheinisches Museum'un bastırmak istemişti benden. Rich, saygıyla söylüyorum, şimdiye dek gördüğüm biricik dahi bilgindi. Biz Thüringenlilerin başkalarından ayıran, bir Almanı bile sevimli yapan o cana yakın baştan çıkmışlık vardı onda. Bizler doğruya varmak için de olsa dolambaçlı yolları geçeriz gene. Bu sözlerim daha yakın hemşerimi, bilgiç Leopold von Ranke'nin aşağıladığım anlamına alınmamalı. Bu küçük şeyleri, yerleşmiş kanılara göre önemsiz şeyleri neden anlattığımı soracaklar bana. Hele büyük ödevler de yüklenmiş olduğum için bunlarla kendime iyice zarar verdiğimi söyleyecekler. Yanıtım, bu küçük şeyler, beslenme, yer, iklim, dinlenme, bunlarla bencilliğin kılı kırk yarması, şimdiye dek önemli sayılan şeylerden son derece önemlidir. Tam buradan başlamalıyız yeniden öğrenmeye. İnsanlığın bugüne dek önemli düşünüp durduğu şeyler gerçek bile değildir, kuruntudur yalnızca. Daha sert deyimiyle, o sapına dek zararlı, hasta yaratıkların bozulmuş işgüdülerinden doğan yalanlardır. O kavramların topu, tanrı, ruh, erdem, günah, öte dünya, doğru, bengi yaşam ama insanoğlunun büyüklüğünü, tanrısallığını hep bunlarda aradılar. Küçük şeyleri, yani yaşamın temel konularını küçümsemeyi öğretmekle, en zararlı insanları büyük saymakla, yurt yönetiminin, toplum düzeninin, eğitimin bütün sorunlarını ta köklerine dek bozdular. Bugüne dek en birinci insanlar diye saygı görenleri kendimle karşılaştırdığımda aramızda elle tutulurcasına bir ayrım görüyorum. Bu sözde birincileri insandan saymıyorum bile. Onlar benim gözümde insanlığın döküntüleri, hastalığın öce susamış işgüdülerinden doğurtmalarıdır. Yıkım getiren aslında onulmaz canavarlardır hepsi. Yaşamdan öç alırlar. Bunun karşıtı olmak istiyorum ben. Sağlam işgüdünün tüm belirtilerine karşı büyük bir duyarlılıktır benim ayrıcalığım. Bende sayrılığın hiçbir izi bulunmaz. En ağır hasta olduğum zamanlar bile sayrıl değildim. Boşuna ararsınız herhangi bir bağnazlık belirtisini bende. Yaşamımın hiçbir anında kurumlandığımı, etkileyici bir tavır takındığımı gösteremezsiniz. Tavırlarda etkililik, büyüklük demek değildir. Genellikle tavır takınmadan edemeyen kimse düzmecinin biridir. Göz alıcı insanlardan sakının. Yaşam benim için kolaydı. Özellikle benden en ağır şeyleri istediği zaman. Bu güz, benden sonraki bin yılların sorumluluğunu duyarak, ne örneği olan ne benzeri yapılacak en yüksek işleri hiç ara vermeden çıkardığım o 70 gün içinde beni görenler, en küçük bir gerginlik sezmezlerdi bende. Tam tersine dipdiri olduğumu, sevinçten kabıma sığamadığımı görürlerdi. Hiç böyle seve seve yememiş, böyle iyi uyumamıştım. Büyük ödevlerle düşüp kalkmanın bir tek yolu vardır bence. O da oyundur. Büyüklüğün belirtisidir bu. Ana koşullarından biridir. En küçük zorlama, asık bir yüz, ses tonunda en ufak bir sertleşme, hepsi birer itirazdır bir kimsenin kişiliğine. Yapıtı içinse haydi haydi öyledir. Sinir diye bir şey olmamalı adamda. Yalnızlıktan acı çekmek de bir itirazdır. Hep kendim, hep çokluktan acı çektim. Akıl almaz derecede erkenden, daha 7 yaşımda, hiçbir insanca sözün bana ulaşmayacağını biliyordum. Bu yüzden üzüldüğümü gören var mı hiç? Bugün bile herkese, her zamanki gibi gönül alıcı davranıyorum. En aşağı olanlara bile değer veriyorum. Bunda bir damla olsun kendini beğenmişlik, gizli bir küçümseme yok. Küçümsediğimi kimse fark eder bunu. Yalnızca orada oluşum bile damarlarında kötü kan akanları öfkelendirir. Bir insanın büyüklüğünü belli eden bence amor fati, yazgıyı sevmektir. İnsanın hiçbir şeyi geçmişte, gelecekte, sonsuza dek başka türlü istememesidir. Zorunluluğa yalnızca katlanmak, hele onu gizlemek yetmez. Her türlü ülkücülüğün zorunluluğuna karşı bir aldatmacadır. Neden böyle iyi kitaplar yazıyorum? Birisi ben, öbürü de yazılarım. Burada onların kendilerinden söz açmadan önce anlaşılıp anlaşılmamaları sorusuna değineyim. Bu işi konunun el verdiği ölçüde üstün körü yapıyorum. Çünkü zamanı gelmedi daha bu sorunun. Benim zamanım da gelmedi daha. Kim insan öldükten sonra doğar. Günün birinde insanların benim anladığım gibi yaşayacakları, öğretecekleri öğretim kurumları gerekecek. Belki de Zerdüşt'ün yorumlanması için ayrıca kürsüler bile kurulacak. Ama daha şimdiden getirdiğim doğruları duyacak kulaklar, alacak eller beklemem. kendi kendimle hepten çelişmek olurdu. Bugün beni duymamalarını, verdiklerimi almak istememelerini anlaşılır bulduğum gibi, ayrıca işin doğrusu da budur sanıyorum. Beni başkasıyla karıştırmalarını istemem. Önce kendi kendimi karıştırmamalıyım bunun içinde. Bir kez daha söyleyeyim. Kötü niyetle pek karşılaşmadım yaşamımda. Yazın alanında da hemen hemen bir tek kötü niyet örneği gösteremem. Buna karşılık sürüyle arık delilik. Bana öyle geliyor ki bir kimsenin kitaplarımdan birini eline alması kendine verebileceği en yüksek payedir. Bunu yaparken umarım ayakkabılarını, çizmelerini ise haydi haydi çıkarıyordur. Doktor Heinrich von Stein bir kez Zerdüştüm'ün tek sözcüğünü bile anlayamadığından açık sözlülükle yakındığında ona bunun böyle olması gerektiğini söylemiştim. Onun altı sözcüğünü anlamak, yani yaşamış olmak, çağdaş insanların çıkabileceğinden çok daha yükseklere götürür ölümlüleri. Ben de ayrılığımın bu duygusu varken, tanıdığım çağdaşların beni yalnızca okumuş olmalarını bile isteyebilir miyim hiç? Benim utkum, Schopenhauer'ın tam tersinedir. Ben, non legor, non legar diyorum. Okunmuyorum, okunmayacağım. Sakın yazılarıma hayır deyişlerindeki bönlüğün bana tattırdığı eğlenceyi küçümsüyorum sanılmasın. Daha bu yaz ağır, pek ağır basan yazılarımda belki de baştan başa yazı alanının dengesini sarstığım sıralar Berlin Üniversitesi profesörlerinden birisi bütün iyi niyetiyle bana sezdirmeye çalışmıştı. Başka bir biçimde yazmalıymışım artık. Kimse okumuyormuş böylesini. Bunun en aşırı iki örneği sonunda Almanya'da değil de İsviçre'de çıktı. Doktor Windman'ın Band dergisinde iyi ve kötünün ötesinde üzerine Nietzsche'nin tehlikeli kitabı başlığıyla çıkan yazısı ve gene Band'da Bay Carl Spitteler'ın genel olarak yazılarımın üstüne toptan bir incelemesi. Bunlar benim yaşamımda bir doruktur. Neyin dorukları olduklarını söylemeyeyim. Örneğin bu sonuncusu Zerdüştüm'ü yüksek değiş alıştırması olarak inceliyor. Bundan böyle öze de gereken önemi vermemi diliyordu. Doktor Wittmann'a gelince tüm edepli duyguların kökünü kazımakta gösterdiğim yürekliliği alkışlıyordu o da. Rastlantının ufak bir cilvesi sonucu burada her cümle hayran olduğum bir tutarlılıkla baş aşağı çevrilmiş bir doğruyu söylüyordu. Demek istediklerimin hem de ilginç bir yoldan tam üstüne basmak için bir tek şey gerekliydi. Tüm değerleri tersine çevirmek. Kendimi açıklamam bir kat daha önem kazanıyor bu yüzden. Şu da var ki hiç kimse bir şeyden, kitaplar da giriyor bunun içine, zaten bildiğinden çoğunu çıkarıp alamaz. Bir şey bize yaşantı yoluyla açık değilse onu duyacak kulak da yoktur bizde. Aşırı bir örnek verelim. Bir kitap düşünün ki, baştan başa yeni yaşantılardan söz açıyor. Sık sık olsun, seyrek olsun, fırsatı çıkmayacak yaşantılardan. Bir dizi yepyeni yaşantı için yepyeni bir dildir. Bu durumda kimse bir şey duyamaz. Bu işitme yanılgısını da birlikte getirir. Bir şey duyulmayan yerde bir şey yoktur da. Benim karşılaştıklarımın ortalaması, isterseniz özgünlüğü diyelim, budur işte. Benden bir şey anladıklarını sananlar, kendi boylarına göre kesip biçtiler beni. Tam karşıtımı, örneğin bir ülkücü, yaptıkları da oldu benden. Hiçbir şey anlamayanlarsa, iler tutar yerimi bırakmadılar. Çağdaş insanların, iyi insanların, Hristiyanların ve öbür nihilistlerin karşıtını, en yüksek yetkinlik örneğini gösteren üst insan sözcüğü, töreler yıkıcısı Zerdüşt'ün ağzından düşündürücü bir sözcük. Hemen her yerde tam bir bönlükle Zerdüşt'ün kişiliğinde canlandırılan değerlerin tersine anlaşıldı. Daha yüksek bir insan türünün ülküsel örneği olarak yarı ermiş, yarı deha olarak anlaşıldı. Bilgiç geçinen kimi büyük baş hayvan beni onun yüzünden Darwincilikle suçladı. O kendi de bilmeden, istemeden olmuş büyük kalpazanın, Carly'nin öylesine hoyratça çürüttüğüm yiğitlere tapınmasını bile seçip tanıyanlar çıktı Zerdüşt'ten. Kimin kulağına Parsifal yerine bir Cesar Borgia aranmasını fısıldadıysam hiç inanamadı kulaklarına. Kitaplarımın üstüne özellikle gazetelerde çıkan yazıları Hiç merak etmeye işim hoş görülmeli. Dostlarım, yayıncılarım bunu bildiklerinden o konuda açmazlar ağızlarını. Yalnız bir sefer tek bir kitaba karşı, ki iyi ve kötünün ötesindeydi, işlenen günahların tümünü birden görebildim. Neler neler söylemezdim bu konuda. Bilmem inanır mısınız? National Zeitung, yabancı okuyucuların bilmezler, bir Prusya gazetesidir. Ben kendi payımı, izin verirseniz, yalnız Journal de Debat okurum. Evet, o gazete bütün ciddiliğiyle kitabımı çağın bir belirtisi, taşra soylularının gerçek felsefesi olarak yorumluyordu. Göze alabilse, Kreuzetung'un yazacağı da bu olurdu ancak. Almanlar için söylenmiştir bunlar. Yoksa başka her yerde okuyucularım var. Hepsi de seçkin kafalar. Yüksek orunlarda ve görevlerde yetişmiş, kendilerini göstermiş kişiler. Gerçek dehalar bile var okuyucularım arasında. Viyana'da, Petersburg'da, Stockholm'de, Kopenhag'da, Paris'te, New York'ta, her yerde beni buldular. Bir o Avrupa'nın basık ülkesi Almanya dışında. Açıkça söyleyeyim, beni okumayanlardan ne adımı ne de felsefe sözcüğünü duymuş olanlardan memnunum asıl. Ama örneğin burada, Torino'da nereye gitsem herkesin yüzü gülüyor beni görünce. Şimdiye dek en çok gururumu okşayan da meyve satan yaşlı kadınların bana en tatlı üzümlerini seçip vermek için çırpınmaları. İnsan filozof oldu mu böyle olmalı işte. Polonyalılar için boşuna Slav ırkının Fransızları dememişler. Alımlı bir Rus kadını benim nereli olduğumu anlamakta bir an bile duraklamazdı. Bir türlü beceremem kurumlanmayı. Uğraştım mı da şaşkına dönerim olsa olsa. Alman gibi düşünmek, Alman gibi duymak, elimden her şey gelir de bir bu gücümü aşar. Eski öğretmenim Rich söyler dururdu. Filoloji üstüne araştırma yazılarımı bile Paris'i bir romancı gibi tasarlarmışım. Yani saçmalık derecesinde heyecan verici. Tutte mes audens et fines. Tüm alınganlıklarım, inceliklerim. Paris'te bile herkesi şaşırtmış. Bu deyim Monsieur Taine'dendir. Korkarım ben de Dirampos'un en yüksek biçimlerine varıncaya dek her şeye bir parça o hiç tatsızlaşmayan, Almanlaşmayan tuzdan, espritten katışmıştır. Başka türlü yapamam.